Ayrım 9, sayfa 87'den devam. Gece gündüz kafasına egemen olan tek düşünce yok. Hayır, tek korku. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yabancı bir toprakta birden ölüvermesiydi. O zaman ne yapacaktı? İkamet kararıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen bir cumhurbaşkanının orada ölüvermesinin içeride iyi karşılanmayacağı kuşkusu içini kemiriyordu. Başbakanlıkta çalışır, sürekli olarak bu konuda araştırmalar yaparken, Roma Büyükelçisi iken, FAO toplantısına katıldığı sıralar tanıdığı kontenjan senatörü Cevat Açıkal'ın ziyaretine geldi. "Gürsel için geldim," dedi. "Getirin Cumhurbaşkanı Türkiye'ye." Demirel Açıkal'ına, "Korkuyorum," dedi. "Tuttuk, gönderdik. Ya yolda ölüverirse? Ecel nerede olsa insanı bulur," diye yanıtladı Açıkal'ın. "Siz üzerinize düşen görevi yaptınız. Türkiye Başbakanı insan olarak vazife duygunuzu gösterdiniz. Üst tarafı Allah'a kalmıştır." Gerçekten ecel insanı nerede olsa bulabilirdi. Bir trafik kazasına sakat kalan Açıkal'ın gene bir trafik kazasına canını verecekti. Ancak Açıkal'ın söylediği mantığın sesiydi. Açıkal'ın giderek egemen olmaya başlayan mantığı kamçılamıştı. "Makul söyledikleriniz. Yapacak bir şey de yok. Derhal kabineyi toplayacağım. Gürsel'i yurda götürmek zorunda olduğumu söyleyeceğim," dedi Demirel. Kabine kararı onaylamıştı. Amerikan Büyükelçisini çağırdı. Yardımcı olmalarını istedi. İstenilen her şey yapılacaktı. Hatta Gürsel'in komada ama ölmeden yurda getirilebilmesi için konulacağı uçağa her türlü tıbbi aracın yerleşileceği de Türkiye'ye bildirildi. "Özel bir uçakla yurda döndü Gürsel. Ancak komada. Gülhane Hastanesi'ne hazırlanan özel bir bölüme götürdük. Yatağında taş gibi yatıyordu. Dünyadan haberi yoktu," dedi Demirel. Senato Başkanı İbrahim Şevki Atasagun, Cumhurbaşkanı vekilliği görevine başlamıştı. Yaşam sürüyordu, sürüp gidecekti de. Gürsel komadaydı. Gazeteler ve gazeteciler de deyim uygun düşerse komadaydı. Günler geçiyor, Gürsel'in vücudu teslim olmuyordu. "Çıkarın o kalıpları makineden, ötekilerini koyun," diyordum çoğu gece yarısı ya da sabaha karşı. Hürriyet'te iki tür baskı hazırlamıştık. Birisinde Gürsel'in öldüğü haberi manşetteydi, yaşam öyküsü gibi yazılar vardı. Ötekinde ise Gürsel'in komada kaldığı, henüz yaşamakta olduğu haberi veriliyordu. Büroda sabahlara değin bir arkadaş yatıyordu. Tek görevi Gürsel'in durumunu sabah başı izlemekti. Cumhurbaşkanı gecenin ya da sabahın hangi saatte ölecek olursa son duruma göre gazeteyi basıp verecektik. Çok ıstıraplı gecelerdi. Çünkü nöbetçi arkadaş Gülhane'yi arıyordu. Gürsel'in derin komada olduğu haberini alırsa yaşadığını belirleyen gazeteyi baskıya hazırlıyorduk. Fakat Gülhane'den kimi saatler, geceler hıçkırmaya başladı haberi yansıyordu. Gürsel'in hıçkırmaya başlaması ölmek üzere olduğunu kanıtlıyordu. Makine dairesine sesleniyorduk. "Hıçkırıyor." Bütün makine işçileri, haydi Gürsel'in öldüğünü haber veren kalıbı makineye takıyorlardı. Bir süre sonra hıçkırığın kesildiği haberini alıyor, "Hıçkırık kesildi," diye sesleniyorduk rotatif işçilerine. Gürsel'in öldüğünü gösteren gazete sayfaları rotatiften çıkarılıyor, yaşamakta olduğunu gösteren sayfalar takıyordu. Gazeteciliğin acımasızlığına bir kez daha tanık oluyorduk. Basının sevip saydığı bir cumhurbaşkanı için her gece bu denli acımasız bir çalışma düzeni içinde olduğumuz için kimi zaman kendimizden utanıyorduk. Terazinin görevle duygular arasında oynayan göstergesi herkesin de göreve ağır basıyordu. Acıyorduk, onca ıstırap çekmesini istemiyorduk, zaten evrenden artık habersiz, taş gibi yatan bir vücudun direnmeden çekip gitmesini, ruhunun artık huzur bulmasını diliyorduk. Yaşama dönmesi olanaksız bir insanın, bir cumhurbaşkanının henüz ölmemişken yerini nasıl doldurulacağı da hukuksal açıdan araştırılıp duruyordu. Çünkü Çankaya'da devlet başkanlığını vekaleten sürdürmesini ama bu uygulamanın daha uzun süre böyle sürmesi olanaksızdı. Dışarıda siyasal kulislerde ölmeyen bir cumhurbaşkanının yerini doldurma önlemleri aranıyor, Gürsel Askeri Tıp Akademisi'ne bir hıçkırıyor, bir duruyor, biz dışarıda ıstırap çekiyorduk. Karşımızda duran iki askeri doktor dinledi. "Sayın Gürsel, din artık Cumhurbaşkanlığı görevini yapmasına olanak yok. Bitkisel yaşama girdi. Ne kadar süre bu durumda yaşayacağı belli değil. görevini fiilen yürütmesi beklenemez. Bu durumu zehir etmeye geldik. Gülhane Hastanesi'nden görevli iki doktorun söylediklerini dinleyen Demirel, bu durumu bir rapor haline getirebilir misiniz? Diye sordu. Nöroloji uzmanlarının hemen hepsinin bu kararı imza atacaklarını söylediler. Bir iki gün sonra Başbakanlık Müsteşarı Muniz Faik Ozansoy hazırlanan raporu Başbakan'ın önüne koydu. Şimdi ortaya yeni bir durum çıkıyordu. Bu raporla ne gibi bir işlem yapılabilirdi? Çünkü o güne değin bir cumhurbaşkanı hastalığı nedeniyle görevinden alınmamıştı. İlk uygulama olacaktı. Bu yüzden çok dikkatli davranmak, herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek gerekiyordu. Hukuk açısından raporun geçerliliği sağlamdı. Ama bu rapor nereye gönderilecekti? Sonunda bu raporun bir hikamet yazısı ile TBMM'ye gönderilmesi ve yeni bir cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasının önerilmesine karar verildi. Demirel önüne koyulan raporun altındaki imzaları saydı. 38 kişinin imzası vardı. 27 Mayıs ihtilalini de 38 kişi yapmıştı. Bir yazgının belirmesi miydi bu koşullar? Çok trajik bir sonuç, dedi kendi kendine Demirel. 38 kişiyle Çankaya'daki adamı indirmiş, 38 kişiyle Çankaya çıkmıştı. Dönemini tamamlayamadan 38 imzalı bir raporla görevinden ayrılıyordu. Demirel yazgıya inanıyordu. Nitekim 12 Eylül 1980 sabahı Gelibolu'ya gitmek için havaalanına götürmek üzere otomobile binerken çevresindekilere "Allah'ın dediği olur, su tesisi su yoluna kırılır." dememiş miydi? Gazetelerde Gürsel'in yaşam saatleri, günleri ikinci plana düşerken büyüyen öteki haber Cumhurbaşkanlığına kimin seçileceğiydi. Adalet Partisi'nin içinden bir cumhurbaşkanı seçilebilecek gücü belki vardı. Fakat öylesine günlerdeki, böylesine önemli bir makama, üzerinde tartışılmayan bir insanı getirmesi daha doğru olacaktı. Ayrıca ihtilalden yeni çıkmış sayılan, henüz 5 yılını doldurmamış bir müdahaleyi, hala kendi öz varlığı gibi kabul edip gören bir ordunun benimseyemeyeceği birini değil, tersine orduya sıcak gelen bir kişiyi seçmek daha yararlıydı. Siyasal mantık bu noktaya varınca Demirel özel deyimiyle siyasal istişarelere, yani araştırmalara, görüşmelere başladı. Her şeyden önce ana muhalefet partisinin, partiden de çok İsmet Paşa'nın elini saptamak, fikrini almak gerekiyordu. Paşa'nın karşı çıkacağı bir adı seçtirme olanağı belki bulunurdu ama sonradan İsmet Paşa'nın çıkaracağı gürültünün taze bir iktidarı hangi açmazlığa sürükleyeceği de belliydi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın adı kesin bir sonuca varılmazdan önce basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtıldı. Böylece bu ada karşı ne ölçüde tepki olacağı, ne denli benimseneceği ölçülecekti. Sunay adına hemen hiçbir çevreden tepki gelmedi. Tersine benimseniyordu. 27 Mayıs'ta görev yapmış olmasına, daha da ileri gidip 27 Mayıs sonrası kurulan Silahlı Kuvvetler Birliği adlı Junta'nın başında bulunmasına karşılık. Fakat 22 Şubat ve 21 Mayıs'taki Aydemir isyanlarında hikametin yanında durum almış, özel deyimiyle meşru güçlerle birlikte görev yapmıştı. Bu iki isyanın siyasal önderi ise İsmet Paşa'ydı. Sunay, İsmet Paşa'nın genelkurmay başkanıydı. İsmet Paşa'ya gönderdiği adamlar muhalefet önderine Demirel'in yapmak istediğini anlattılar. Tutulacak yolda bir sakıncanın ya da sakatlığın olup olmadığı konusunda fikrini sordular. İsmet Paşa, "Yapılacak başka şey yoktur," yanıtını verdi. 38 imzalı rapor TBMM'ye gelmezden önce bu görüşmeler yapılıyordu. İktidar istiyordu ki rapor TBMM'ye geldiği gün yeni cumhurbaşkanı ile ilgili devlet sonu bitmiş, olumlu biçimde savaşımsız tartışması sonuca bağlanmış olsun. Aslında AP meclis gruplarında Demirel'in tersine başka rüzgarlar esiyordu. AP bir ihtilalin ardından gelen ilk büyük genel seçimde iktidar olmuştu. AP'nin de DP gibi bir inancı vardı. Bir bakıma çok da doğruydu. Cumhurbaşkanı sivil bir kişi olmalıydı. Demirel'in de aynı biçimde düşündüğüne kuşku yoktu. Devleti tümüyle sivilleştirmek, demokratik gelenekleri bütünüyle sivile dönüştürmek için yalnızca hikametin değil, devlet başkanlığının da sivilden olmasını istiyordu. Ne var ki bir hikamet başkanı olarak sadece AP gruplarının nabzını elinde tutmakla görevli değildi. Henüz bir ordu imgesi tüm canlılığını koruyordu. Öylesine duyarlı bir dönemdi ki ordu ile oy çokluğunu barıştırmadan önce bu denli duyarlı bir konuda ordunun da eğilimi saptanmadan bir karara varılırsa birdenbire pek çok denge alt üst olabilirdi. Siyasal konulardaki eğilimleri bilirken kulisine ordunun bu konudaki eğilimlerini yokladı. Demokrasiye geçmiştik geçmesine fakat ordu Çankaya'da kendinden birini istiyordu. Cevdet Sunay 1965 seçimlerinden önce parlamentoya mektup yazıp orduya siyaset adamlarınca hakaret edildiğini sürmüştü. Doğruydu bu. Hatta bu mektubun altında bir tehdit kokusu alanlarda çıkmıştı. Ancak aynı Sunay'ın 22 Şubat ve 21 Mayıs günleri demokrasiyi koruma ve kollama görevinde de başarılı rol aldığı görevlendirildiği de doğruydu. Adalet Partisi iktidarı iş başı ettikten sonra Genelkurmay Başkanı olarak öteki komutanlarla yeni başbakanı ziyaret edip kutlayan, son derece saygılı bir tutum sergileyen de Sunay'dı. Demirel, Genelkurmay Başkanı'nın 1961 seçimlerinden sonra parlamentoyu açtırmamak için başlayan girişimlere karşı vaziyet aldığını da biliyordu. Özetiyle aradığı insan rejime bağlılığını kanıtlamış biri olmalıydı. Adı üzerine tartışma çıkmayacak, çeşitli mihraklara ters düşmeyecek, yeni iktidara yeni sorunlar getirmeyecek insan Sunay'dı. İsmet Paşa bir raporla yeni cumhurbaşkanı seçilmesini içeren yöntemi kabul ettikten sonra iktidar Çankaya'ya gidecek yeni adı kendisine bildirdi. Paşa da Sunay'a karşı çıkmayacağını açıkladı. İsmet Paşa ile ikili ilişkileri Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fuat Doğu kuruyordu. İsmet Paşa yeni cumhurbaşkanına karşı olmadığını söyledi ve Demirel aldığı raporlarda İsmet Paşa'nın doğru olur diyerek Sunay'ı onayladığını öğrendi. Milli Savunma Bakanı Topaloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sunay'ı da yoklamıştı. Demirel'e, hevesli ve elverişli görünüyor, dedi. Bir askeri, bir genelkurmay başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçimle cumhurbaşkanı yapmanın yöntemi araştırılıp bulunmuştu. Genelkurmay Başkanı Sunay, emekliliğini isteyecek, Cumhurbaşkanı vekili de kendisini Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör tayin edecekti. Senatör olarak yemin eden Sunay, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylama ile Cumhurbaşkanlığı seçilecekti. 1973'te de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler, Sunay'ı zorlayarak aynı yoldan senatoya girdi. Cumhurbaşkanı seçeceğine inanıyordu. Daha doğrusu kimi milletvekillerince buna inandırılmıştı. Sunay için olumlu düzeyde işleyen bu yöntem 1973'te aynı sonucu vermedi. Çünkü Sunay üzerinde partiler arasında birleşme ve anlaşma sağlanmıştı. Demirel özel kalem müdürü Muammer Ekonom'u çağırdı. Şimdi bir yere gideceğim. Benimle kimse gelmeyecek. Polis beni izlemeyecek, dedi. Saat 20 dolaylarıydı. Savunma Bakanı Topaloğlu aracılığıyla Genelkurmay Başkanı Sunay'a gece saat 20'de evine gelip kendisini ziyaret edeceğini bildirmişti. Yanında kimse olmaksızın arabaya atladı. Namık Kemal Mahallesi'ndeki Genelkurmay Başkanı Sunay'ın konutunun kapısını çaldı. Sunay, iktidarın başını bekliyordu. Orgeneral giysisi sırtındaydı. Yalnız kaldılar. Demirel'in hangi nedenle geldiğini Sunay kesinlikle bilmese bile konuşma neye varabileceğini elbette kestiriyordu. Demirel konuştu. 7-8 aydır birlikte çalışıyoruz. Sizi Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Gereken bütün önlemler alındı. Tek oturumda seçeceksiniz. Gereken kulis hazırlığı yapıldı. Ana muhalefet partisiyle görüşüldü, fikri alındı. Adınız üzerine hiçbir spekülasyon olmayacak. Çok büyük bir sürprize karşılaşılmazsa birinci turda, aksi halde ikinci turda seçeceksiniz, dedi. Seçimin yöntemi kuliste yapılan görüşmelerle kurulan ilişkileri kısaca özetledi. Sunay teşekkür etti. Kolay değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı oluyordu. Bugüne değin yayımlanmayan bu konuşmanın ana konusuna girildi. Demirel, sizden sonra kimi Genelkurmay Başkanı getirmeyi düşünürsünüz, diye sordu. İşte bu noktada önemli bir sorunun ana ilkeleri karşılıklı ortaya konulacak, rejimin geleceğiyle ilgili anahtar sorular yanıtlanmış olacaktı. Cumhurbaşkanlığı sırasında da kanıtlayacağı gibi Sunay bu sorunun ardından neyin geleceğini, aslında dokundurulan konunun ne olduğunu hemen kavradı. Doğuştan siyasal manevralayı yatkınlığı olduğunu kanıtladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Tuğralı salık veririm, dedi. İyi de olur. Sert bir askerdir. Orduyu disipline eder. Endişe etmeyiniz. Size bir zorluk çıkarmaz. Demirel geçmişten aldığı derslerle ordunun sivil yönetimin buyruğuna ne ölçüde girip girmeyeceğini, yeni Genelkurmay Başkanı'nın istenilen bu olguya ne denli uyacağını araştırıyordu. Daha doğrusu yeni cumhurbaşkanından bir güvence arıyor, hatta istiyordu. Ordu ile sivil yönetim arasında gene kimi sürtüşmeler başlarsa, hele Genelkurmay Başkanı bu sürtüşmelerde başrol oynarsa, Cumhurbaşkanı'nın o zaman hangi tutum içinde olacağını öğrenmek istiyordu. Hangi tarafı oynayacaktı? Kafasındaki soru işte buydu. Üstü kapalı da olsa bu kuşkuları dile getirdiğinde Sunay gene doğasındaki pratik seziş ile durumu kavradı. Açıktan şöyle bir yanıt verdi. Böyle bir durum olursa gereğini düşünürüz. Devletin yeni başı ile yeni iktidarın başı arasında güvence alışverişi tamamlanmıştı. Demirel, ordudan gelecek bir davranış karşısında yeni cumhurbaşkanının sivil yönetim yanında ağırlığını koyacağını öğrenmişti. Güvence yeterliydi. Gerçekten Sunay, cumhurbaşkanlığı görevindeyken Genelkurmay Başkanı'na getirmesine salık verdiği Cemal Tuğral'ın bir darbe arayışının saptanmasından sonra emekliye sevk edilmesine destek oldu. Ama Sunay, 12 Mart 1971 darbesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeminine Demirel ile yaptığı onca özel ve resmi görüşmedeki sözlerine karşın o gün telefonda "Beni de devreden çıkardılar" diyerek tersine bir tutum sergiledi. Sunay ile yaptığı konuşma bir noktasında Demirel, "Bu sözleri makul bulurum" dedi. "Genelkurmay Başkanı, şu ya da bu olsun, benim için bu sorun bu değil. Ben devleti işletmek istiyorum. Bilmeyen bir yönde çalışmayı değil." Sunay ise "Yapılacak işte budur" diyordu. Hikmet Sunay'a emekli ayrıldı. Senatoya tayin edildi, geldi, yemin etti. Ertesi günü 650 üyeli TBMM'de 474 oyla 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Gürsel, ihtilalcilerin baskısıyla ancak 434 oy alabilmişti. Sunay, frağını giydi, Cumhurbaşkanlığı yeminini etti ve çok önemli günlerin yaşanacağı bir dönemi adını yazmaya hazırlanarak Çankaya Köşkü'ne çıktı. Demirel, Sunay'ın ölümünden sonra şöyle diyecekti. 5 yıl Cumhurbaşkanı Sunay ile rahat çalıştık. Birbirimizi anlıyorduk. Sonra 12 Mart 1971'e kadar diye bir eklenti yapıyordu. Sunay öldükten sonra eşi Ankara'ya geldi. Ordu evine indi. Demirel ile eşi ziyaretine geldiler. Sunay'ın eşi Atıf Et Sunay, Demirel'i görünce ağladı. Salonda 25 kişi kadar ziyaretçi vardı. Bir ara köprüden her geçişinde size dua ederdi, dedi. Bırakmadılar ki çocuğu, daha neler yapacak diye konuşurdu, dedi. Demirel'e göre Sunay başbakana hep inanmıştı. 12 Mart'a değin evindeki o konuşmanın çizgisine kalmıştı. Gene Demirel'in kanısına göre 5 yıl boyunca Çankaya ile hikmet arasındaki uyum Türkiye'ye pek çok şey kazandırmıştı. 10. Sunay mektubu ve ötekiler. Geceleri gündüzlere katarak çalışıyorduk. Tat aldığımız, zevk duyduğumuz bir ortamda partiler demokrasisinin olanca olumlu yanı ve olgunluğuyla işlediği bir düzende gazetecilik yapmak başlı başına bir kıvanç kaynağıydı. İsmet Paşa'nın fikir, düşünce, devinim özgürlüğüne gösterdiği özenle başlayan 1965 seçimleriyle, milletin tartışılmaz oyları ile iktidara bir partinin gelmesinden sonra açılan yeni ufuklarda yazın ve düşün özgürlüğüne bütün olanaklardan yararlanarak kullanıyorduk. Batı demokrasilerindeki örneklere koşut bir partiler düzeni yaşanıyordu. Ülkenin sorunları üzerinde elbette her partinin birbirine koşut düşünce ve eğilim içinde olması beklenemezdi. Ne var ki partilerin kendi anlayışlarına göre düzenledikleri politikalar, yetkili organlarında ele alınıp karar düzeyine ulaşıyor, bunların hepsi kamuoyuna özgürce yansıyor, karşıt fikirler ortaya konuluyor, kamuoyunda gazetelerde bütün bunlar anlayışlara uygun biçimde tartışılıyordu. Gündüz saatlerinde başlayan bu heyecan geceleri de sürüp gidiyordu. Basında, kitap yayımlarında, sendika toplantılarında, dernek açık oturumlarına değin her yerde her şey o denli açıkta tartışılıyordu ki Türkiye yüzyıllardır özlemin duyduğu bu demokratik anlayışa o günlere değin hiç yaklaşmamıştı. İktidarların ya da partilerin kamuoyunu biçimlendirip belirli kalıplara sokması gibi Türkiye'de çoğu kez görülen, hele yüksek yöneticilerin söyledikleri yanlış da olsa inanılmasa da uyum sağlanması gibi yöneltilmelerin tümüyle dışındaydı. Yalnızca düşün ve yazın yaşamı değildi bu ortam önemseyen. Yüksek yönetici kadroları da kamuoyunu kalıplar içine biçimlendirmek yerine öne sürdükleri fikirlerin kabul edilmesini sağlamak yolunda inandırıcı olmayı yeğliyorlardı. Daha doğrusu 1965'lerde gizli şeflik sisteminden çok uzaktaydık. Tepelerden gelen buyrukları kendine mal ederek bir yayın yapmak, düşünce sergilemek çok gerilerde kalmıştı. Ne cumhurbaşkanları, ne başbakanlar, ne de parti önderleri diledikleri eğilimleri yansıtmaya yönelik bir devinim içinde değillerdi. Türkiye'nin demokrasiyi aşama aşamasında bu yıllar altın yıllardı. Gizli şeflik diyorum çünkü özellikle 1980'den sonra gelen dönemde, hele 6 Kasım genel seçimlerinden sonraki demokrasiye geçtiğimiz sınısının kabul ettirilmeye çalışıldığı aylardan, tepeden, yukarılardan gelen telefonların aktardığı telkinlerin giderek bir gelenek biçimine dönüştüğünü hepimiz görecektik. 1980'den sonraki demokratik düzenlemelerde, geçmişin tartışmasının yasak olduğu günlerde, elbette demokratik yaşama tüm olanaklarıyla inanmış kişilerin gerçek demokrasi arayışları hiç durmayacaktı. 1960 ihtilalinden sonra çıkarılan tedbirler yasası 1965'lerde gene yürürlükteydi. Bu yasaya göre 27 Mayıs ihtilali eleştirilemezdi. Eski Demokrat Parti üzerinde yazılıp konuşulamazdı. Demokrasiye tüm olanaklarıyla geçemememizin nedenleri bir ölçüde bu tür yasaklardı. Nitekim 1965'te başlayan geniş özgürlük ortamını yıllar sonra yeniden bulamamış olmamızdan kaynaklanan burukluğun bir nedeni de 1980 öncesini tartışmanın yasalarla kısıtlanmasıydı. Geçmişte yatan ama belgelere, kesin verilere dayanan gelişmeleri geniş biçimde ele almadıktan sonra geleceğe daha doyumlu bakabilmenin yolunu nasıl açacaktık? İnsanları ne denli zaman geçerse geçsin, belleklerinden silip atmanın yolu o insanlardan, o yöneticilerden söz edilmesini kısıtlamaktan geçmezdi.